Fuat Can Bayramoğlu'yla Dış Basın Turu.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de dış basında yer alan manşetlerin bir değerlendirmesini yapacağız. Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Hanım, merhaba.
Evet, önce bir özet yapalım, sonra ülkelere tek tek bir göz atalım.
Evet, bu hafta özellikle çatışma bölgelerinden ve saldırıların olduğu yerlerden, bölgelerden haberler var. İsrail'in Gazze üzerindeki saldırılarında ölen siviller var. Uluslararası basın haber yapıyor. Tabii haber dili her zaman olduğu gibi alıştığımız şekilde saldırıyı yapan tarafın neresi olduğu sanki belli değilmiş gibi sivillerin öldüğüyle ilgili haberler var. Diğer taraftan Ukrayna ve Sudan'da gelişmeler var. Onlara değineceğiz. Yine Pakistan ve Suriye'den yeni haberler var, gelişmeler var. Pakistan'da yargı süreciyle ilgili bir gelişme söz konusu. İmran Han'ın, önceki başbakan. Avrupa Birliği'nin küresel güç olmadığı ile ilgili Alman Başbakanı Scholz'un bir açıklaması oldu. Oldukça ilginçti bu gerçekten. İlginç şundan dolayı, Macron'un aksi yöndeki açıklamalarına tanık oluyoruz çünkü geçtiğimiz yani son haftalarda, aylarda. Diğer yandan da Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin ilişkileri bağlamında bazı haberler var. Vaktimiz yeterse de bunlara değiniriz. İsrail ile başlayalım isterseniz. İsrail'in savaş uçakları Gazze şeridine yönelik hava saldırıları düzenlediler. Sivillerin açıklamalarına göre, çünkü ne yazık ki onlar en bu noktada muteber kaynak oluyor. Yani keşke uluslararası basın kuruluşları güvenilir olsa da onları doğrudan anlatabiliyor olsak. Ama El Cezire'nin örneğin bu anlamda El Cezire'ye dayandırılan bir haberde bir siville dayanarak bir sivil yerleşim yerinin vurulduğu ve hatta şöyle bir detay veriliyor. Deniyor ki bir binanın 4., 5. ve 6. katları adeta yok edilmiş durumda deniyor. Burada İsrail ordusu ölenler arasında İslami Cihat Örgütü'nün 3 üst düzey komutanının olduğunu söylüyor ama saldırıda 13 en az 13 Filistinli'nin hayatını kaybettiği söyleniyor ki bu hayatını kaybedenlerin 7 en az 7'sinin çocuk olduğu söyleniyor. Yani bu noktada bu saldırının yapılması ve sivillerin bu şekilde katledilmiş olması gerçekten uluslararası toplumdan çok büyük tepki gelmesi, çekmesi beklenen bir durum. Ama bunu tam anlamıyla göremiyoruz. Peki ne uğruna oldu bu saldırılar? Bir de bu tartışılıyor. Malumunuz İsrail'de bir koalisyon hükümeti var ve koalisyon hükümetlerinde de bir partinin pek çok partiden oluşuyor bu koalisyon. Bu partinin bir partinin destek vermemesi durumunda çoğunluğun karşı tarafa geçmesi mümkün olabiliyor. İşte tam da bu nedenle İsrail'de aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi'nin lideri ve aynı zamanda da Ulusal Güvenlik Bakanı olan Itamar Ben-Gvir hükümetin yeterince sağ siyaset uygulamadığını gerekçe göstererek geçen hafta kabine toplantılarını, bakanlar kurulu toplantılarını boykot etmeye başladı ve hatta hükümetin parlamentoya getirdiği teklifleri, önerileri desteklemeyeceğini söyledi geçici bir süre. Bunun üzerine işte tam da deniyor ki bu sebeple Gazze şeridine dönük bu saldırı, yapılan savaş uçaklarının yaptığı bu saldırı bir nevi Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in desteğini almak amacıyla yapılmıştı deniyor. Ki dün hemen bu saldırının ardından Itamar Ben-Gvir bir açıklama yaptı ve hükümete yeniden destek vereceklerini açıkladı. Aslında tam bu konuşulan konunun gerçekleştiğini görüyoruz. Yani ölen 13 Filistinli'nin Yahudi Gücü Partisi'nin desteğini almak adına İsrail hükümetinin yaptığı bir saldırı olarak kayda geçtiği ile ilgili vurguları özellikle ben burada değinmek istedim. Uluslararası basında kimi, yani kaynaklarda yer alan bir not olarak. Diğer taraftan İsrail'den bahsetmişken İsrail ile Mısır arasında bir doğal gaz boru hattının kurulması söz konusu. Bir plan var. 65 kilometrelik bir hat olacak ve Sina Yarımadası'ndan ulaşacak bu. Bu İsrail ile Sina Yarımadası'nı birbirine bu noktada bağlayacak deniyor. Ve hem Mısır'ın konumu açısından hem de İsrail'in doğalgazının Avrupa'ya ihracı açısından önemli bir gelişme olduğu söyleniyor bunun. İsrail demişken İsrail ve Mısır ilişkileri bağlamında bu konuya da değinmek istedim. Ukrayna'dan bahsettik girişte. Ukrayna'da barışın olması ile ilgili başta Türkiye'nin olmak üzere çabalar var, uluslararası çabalar var. Bundan mutlaka bahsetmek gerekiyor. Ama bu konuda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in biraz karamsar bir açıklaması oldu. Ve İspanyol El País gazetesine verdiği röportajda Ukrayna'da barış görüşmeleri artık imkansız çünkü her iki tarafta savaşı kazanabileceklerine inanmıyor şeklinde bir açıklaması oldu. Nitekim aslında tam da bunları destekleyecek şekilde İngiltere ve Amerika'dan yeni savunma paketlerinin Ukrayna'ya yardım şeklinde göndereceği ile ilgili açıklamalar oldu. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya toplam 1.2 milyar dolarlık yeni bir askeri yardım paketi gönderme kararını açıkladı. Bu paketin içerisinde insansız hava araçları, topçu mühimmatı ve hava savunma sistemleri ile ilgili hava savunma füzeleri var. Füzeler var. Kısa menzilli de olsa bu füzelerin etkin olduğu söyleniyor ve toplamda Biden yönetimi göreve geldikten sonra Amerika'nın Ukrayna'ya desteği bu an itibariyle 37.6 milyar dolara ulaşmış durumda. Tabii Amerika'da eğer ana akım dışındaki kaynaklara, alternatif basına bakacak olursanız bu kaynağın Amerika'daki evsizlere harcanması durumunda Amerika'nın çok daha yaşanılabilir bir yer olacağı ile ilgili eleştiriler var bu noktada Biden yönetimine. Bunu da not olarak belirtmek gerekiyor. İngiltere özelinde baktığınızda ise bakıldığında Ukrayna'ya uzun menzilli füze ile ilgili gönderme ile ilgili bir karar aşamasında olduğu görülüyor İngiliz hükümetinin. Bu da önemli çünkü uzun menzilli füze özellikle Biden yönetiminin yakın zamana kadar, hatta bugüne kadar Ukrayna'ya göndermeyi reddettiği bir başlıktı. Bu noktada Washington Post gazetesi İngiltere Savunma Bakanlığı'nın kaynaklarına atıfta bulunarak İngiltere'nin Ukrayna'ya 300 kilometre menzilli füze tedarik edeceğini bildirdi. Bu konuyla ilgili gelişmelerde tansiyonu daha da yükseltecek bu söylenebilir. Peki savaşın diğer tarafı Rusya'dan nasıl açıklamalar geliyor? Rusya'ya baktığımızda Rusya'da Sovyet Kızıl Meydan'da önceki gün Sovyet ordusunun 2. Dünya Savaşı'nın Dünya Savaşı sırasında Alman Nazi güçlerinin yenilgiye uğratışının 78. yıl dönümü nedeniyle bir askeri geçit töreni düzenlendi. Ve burada Putin Kızıl Meydan'da bir konuşma yaptı. Putin'in söylediklerine bakacak olursak medeniyetin bir dönüm noktasında olduğunu, ana vatana karşı gerçek bir savaşın başlatıldığını söyledi ama terörü yeneceğiz, bizim için düşman ülke yok, herhangi bir üstünlük ideolojisi taslamak suçtur dedi Putin. Ancak batılı küreselci seçkinler ayrıcalıklarından bahsediyorlar ve bunlar sadece kendilerine ait ayrıcalıklar şeklinde bir açıklaması oldu. Dolayısıyla Putin açıklamasına da baktığımızda bunun medeniyetin dönüm noktasında olduğunu ve bunun gerçek bir, kendine dönük gerçek bir savaş başlatıldığını söylüyor. Dolayısıyla bu noktada Putin'in de Rusya'nın da geri adım atacağını söylemek, Guterres'in de, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in de en başta verdiğimiz, yaptığımız alıntıyla söylediği gibi geri adım atmasının zor olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer çatışma bölgesi geçtiğimiz haftalarda oldukça gündem oldu. Hala da gündem. Sudan. Sudan'da Birleşmiş Milletler'in İç dokümanlarına bakılacak olursa 5 milyona yakın insanın, daha doğrusu 5 milyon daha insanın önümüzdeki dönemde acil yardıma muhtaç hale geleceği söyleniyor. Bunların da yarıdan fazlasının çocuklar olduğu söyleniyor ki Ekim ayı itibariyle, yani 2023 yılının Ekim ayı itibariyle 900 bine yakın insanın komşu ülkelere sığınmak amacıyla göç etmesi bekleniyor. Burada özellikle geçtiğimiz hafta da bahsetmiştik, siz de hatırlatmıştınız, Çad ve Mısır özellikle burada konuşulan ülkeler ve bu ülkelere dönük insani yardım konusunda da yeterli insani yardımın buraya aktarılmadığı söyleniyor ki Afrika özelinde bu yaşanan insani kriz oldukça önemli. Çünkü dünya Ukrayna'ya odaklanmış durumda, evet, ama bir taraftan da Afrika'da oldukça büyük, daha doğrusu artan bir kriz var, bunu söyleyebiliriz. Giderek artan bir kriz var. Sudan'daki bu bir taraftan krizle ilgili tarafların Ya hem yönetim yani askeri yönetim hem de hızlı destek kuvvetleri iki tarafın paramiliter bu iki taraf arasında bir ön müzakere gerçekleştiği ile ilgili haberler olduğu uluslararası basında. Bu görüşmelerin Suudi Arabistan'da geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirdiği söyleniyor. Önümüzdeki günlerde işte bu görüşmelerin bir yenisinin artık ön görüşme olarak değil de barış müzakeresi şeklinde yine Suudi Arabistan'da gerçekleşmesi bekleniyor ki bu da bizim de ümidimiz, bunu da söylemiş olalım. Pakistan'dan haberli vardı. Hatta Pakistan'da büyük protesto gösterilerine tanık olduk. Eski Pakistan Başbakanı İmran Khan başkent İslamabad'da yüksek mahkeme önünde tutuklandı. İmran Khan yolsuzlukla suçlanıyor. Çağrıldığı duruşmaya katılmak için aslında mahkemeye gidiyordu İmran Khan. Yani kaçma gibi bir durumu da söz konusu değildi. İmran Khan'ın başbakan olduğu 2018 ve 22 yıllar arasında yabancı devlet görevlileri tarafından verilen resmi hediyeleri satmakla suçlandığı malumunuz. Bu hakkındaki suçlamaların siyasi olduğunu söylüyor İmran Khan ve mahkemede aslında kefalet karşılığı tutuksuz yargılanma talebiyle gidecekken mahkeme tarafından tutuklanmış oldu. Tabii İmran Han'ın partisinden halkı sokağa çağıran açıklamalar oldu. Dolayısıyla Pakistan'da gerilimin ki 200 milyondan fazla insanın yaşadığını düşünecek olursak çok önemli bir ülke Pakistan. Bölge dinamiği açısından takip edilecek bir gelişme. Sudan'la birlikte Pakistan'da da bu gelişmenin yaşanıyor olması oldukça önemli. Yine bölgeyle ilgili Suriye'den önemli bir haber var. Malumunuz 19 Mayıs'ta Suudi Arabistan'da Arap Birliği zirvesi yapılacak. İşte bu zirve öncesinde geçtiğimiz haftalarda biz Dışişleri Bakanlarının, Arap ülkeleri Dışişleri Bakanlarının bir araya geldiğini ve Suriye'nin yeniden Arap Birliği'ne dönüşüyle ilgili müzakerelerin olduğunu söylemiştik. Hatta geçtiğimiz aylarda da bu haber olmuştu. İşte 12 yılın ardından Suriye'nin 19 Mayıs'taki toplantıya davet edeceği kesinleşmiş oldu diyebiliriz. Ama bu kararın Suriye devlet yönetimine bırakıldığı söyleniyor. El Cezire'de bu haber oldu. Dolayısıyla 19 Mayıs'taki bu toplantıda bakalım 12 yılın ardından Suriye Arap Birliği'nin toplantısına katılacak mı? Avrupa'ya bakacak olursak Avrupa'da da Scholz'un bir açıklaması oldu Almanya Başbakanı. Avrupa Birliği küresel güç değil. Ve çok kutuplu dünyada Avrupa Birliği'nin yaklaşımı değişmeli şeklinde bir açıklama yaptı Scholz. AB içinde de tartışmalar var. Almanya ve Fransa arasında bu bağlamda ve Fransa ile İtalya arasında da göçmenlerle ilgili tartışmalar yaşanıyor. Bunu söyleyebiliriz. Macron her ne kadar Avrupa Birliği'nin küresel bir güç olması gerektiğiyle ilgili açıklamalar yapıyor olsa da Scholz'un Avrupa'nın geçmişteki gücünü nostaljik gördüğünü ve gelecekte bu şekilde Avrupa'nın bir dünya gücü, küresel güç olmasının bir hayal olduğu ile ilgili açıklaması aslında Macron'a da bir yanıt olduğu şeklinde söyleniyor. Tabii Scholz bunu söylerken bir taraftan da Avrupa Birliği'nin en önemli müttefikinin Amerika olduğunu söylemeyi unutmadığında not olarak belirtelim. Bu da önemli. Az önce söyledik. AB içinde sadece Almanya ile Fransa arasında değil, Fransa ile İtalya arasında bir tartışma var. Gerald Darmanin, Fransız İçişleri Bakanı, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi suçladı ve bu suçlama önemli çünkü dedi ki Meloni her ne kadar aşırı sağcı bir koalisyon olarak ve göçmen sorununu çözmek amacıyla seçilmiş olsa da verdiği sözü tutmuş durumda değil ve seçmenlerine yalan söyledi dedi. İşte bunun üzerine İtalya ve Fransa arasında bir açıklamalar savaşı oldu karşılıklı, öyle diyebiliriz diplomatik anlamda. Ve İtalya'dan hemen yanıt geldi bu konuyla ilgili ve bir an önce Fransız hükümetinin bakış açısını değiştirmesi, bakanlarının bu bakış açısını değiştirmesi ve Fransa'nın bir özür yayınlaması gerektiğiyle ilgili talebi oldu. Bu noktada İtalyan İçişleri Bakanı'nın Tahani'nin bunu söylemek lazım. Bu geçtiğimiz hafta İtalya ve Fransa arasında yaşanan gergin durumdu. Bu vardı. Bir diğer konu da Çin ve Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği arasında yaşananlar. Malumunuz Avrupa Birliği ile Çin arasında bir taraftan açıklamalar oluyor karşılıklı ama müzakereler de oluyor. Örneğin şu an hali hazırda Çin Dışişleri Bakanı Xin Geng Berlin'de görüşmeler yaptı dün. Almanya Dışişleri Bakanı'yla görüştü. Bu bir taraftan bu müzakereler sürerken diğer yandan da Almanya'nın aslında Finans Bakanı, Ekonomi Bakanı Christian Lindner bir Çin ziyaretinde bulunacaktı. Bugün olacaktı bu ziyaret ama Çin bu ziyareti belirsiz tarihi, ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı ve bu erteleme Çin tarafından gerçekleşti. Evet. Önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği'nin özellikle Çin şirketlerine dönük Rusya'nın Ukrayna savaşını desteklemesi ile ilgili bazı şirketlere 11'e yakın şirkete yaptırım uygulaması Peki. kararı bekleniyor. Çin'in işte bu noktada Avrupa Birliği'ni uyardığını ve böyle bir paketi çıkması durumunda karşı geleceğini ve karşı yaptırımlarına cevap vermesinin muhtemel olduğunu gördük. Bunu da yine takip edeceğiz.
Peki, teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.
Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu konuğumuzdu.